أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 210. حديث إنك لا تدع شيئا اتقاء الله İlla atakallah hayran minhu. Sen Allah'tan sakınarak bir şeyi bırakır, terk edersen Allah da sana ondan daha hayırlısını verir. Günah diye, yasak diye, haram diye, seni Allah'a kul etmeyecek diye, seni cennete götürmeyecek, cehennemden kurtarmayacak diye boş buldun, gereksiz buldun, yasak buldun, takvanın gereğidir diye onu bırakmak durumunda mısın? Her neyi bıraktın sen, Allah mutlaka ondan daha hayırlısını sana lütfedecektir. Evinde, barkında, dükkanında, tezgahında, alışverişinde, hayata hakimiyetinde ya da mağlup olduğun durumlarda, sen yapabileceğin şeyler konusunda, eğer takva onu gerektirir diye bırakmışsan, yapsaydın ne kazanacaksan, terk edince Allah daha hayırlısını verecektir. İmkanın oldu, yapabilirdin, atıp satabilirdin, dilediğin gibi hareket edebilirdin, karşındakini ezebilir, zor durumda bırakabilirdin, öyle yapmadın, sakındın, Allah'a karşı gelmekten korktun, takva ehli olmadan yana, ben böyle olmalıyım dedin, bıraktın o imkanını, yapmadın o yapacağın şeyi, terk ettin o adetini, işte o zaman Allah sana daha hayırlısını verecektir. Bilmem ama, hadise konu olur mu? Yani bu hadiste anlatılan, aynen bu örnekte de geçerli olur mu bilmem. Beraber düşünelim, eğer uygunsa uygulayalım. Ağzınız, beyniniz, dimağınız ve gönlünüz, bir şeyler yudumlayarak zevk alıyorsa, bir şeyleri içinize çekerek dumanını, zevk aldığınızı zannediyorsanız, ama onu yapmayınca, onu bırakınca, onu terk edince, daha müttaki olacağınıza inandığınızdan salıvermişseniz, istemiyorum, hayır, ben bununla zevk almak istemiyorum artık, takvadan dolayı, ittikaen lillah, bırakıyorum bu işi diyorsanız, inanıyorum ki, Allah size daha hayırlı zevkler verecektir. Kardeşinizle bir diyaloğunuz, ortaklarınızla bir beraberliğiniz vardı veya yol arkadaşlarınızla, mahalle komşularınızla beraber birlikte yaşadığınız bir hayat programında size düşen bir iş vardı ki yaparsanız belki caiz zannetmiştiniz ama yapmayınca daha müttaki iyi bir Müslüman olacağınızı bilmiştiniz. Salıverin, bırakın terk edin. Onunla kazanacağınızın daha hayırlısını Allah size verecektir. 211. İnnemâ ekhâfu alâ ummeti el-e'immetel mudillîn. Allah korusun. Ben diyor aleyhissalâtu vesselâm, daha çok ümmetimi doğru yoldan saptıran idarecilerden korkuyorum. İmamlardan, önderlerden, rehberlerden korkuyorum. Hem öne geçmiş adam, hem önde yürüyor adam, hem çığır açıyor adam, hem peşinde gidilen bir adam, işte bu adam bir de dalaletteyse, sapıksa sapıtmışsa, başkalarını da böylece saptırıyorsa, işte ben en çok onlardan korkuyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Sen ey bu hadisi dinleyen Müslüman, yani okuyan bundan muaf değil elbette, benim de ağzımdan çıkanı kulağım duysun, ben ve siz şu anda aleyhissalatü vesselamın bu sözünün huzurundayız. Dinliyoruz. Ne dedi Peygamberimiz? Bir kişi imamsa, önderse, önde gidiyorsa, çığır açıyorsa, bir yolun rehberi, yol göstericisi durumundaysa, hem de dalaletteyse, vahye göre hareket etmiyor, Allah ve Resulünün dediğinin dışında hareket ediyorsa, kendisi böylece saptığı, sapıttığı gibi başkalarını da saptırıyor, yoldan çıkarıyorsa, aleyhissalatü vesselam en çok onlardan korkuyormuş ümmet adına. Peki söyleyin, sizin de böyle bir imamlığınız, önde gittiğiniz, öne geçtiğiniz ya da öncü olduğunuz yerler var mı? Ailenize göre, hatta kocanızın öncüsü veya karınızın önde gideni mi durumundasınız? Çocuklar size göre mi hareket ediyor? Veya babanız, anneniz sizi mi takip ediyor? Sizin peşi sıra mı gidiyor? Ya da komşular size mi bakıyorlar? Misafirlikte, ev sahipliğinde, kazanma ve harcamada, bayramda ve seyranda, kabul ve retlerde, cenaze ortamlarında siz mi insanlara örnek oluyorsunuz? Peki vahyin istediği gibi değil de kendi kafanıza göre bir sapıklığın sembolü, örneği durumunda mısınız? O zaman peygamberin korktuğu pozisyondasınız. Dikkat edin. Dolayısıyla insanlar sadece imam denilince bütün bir ümmetin imamı anlasınlar güzel ve fakat bütün ümmetin imamı olmak yanında ümmetin bir bölümüne bir bölümlük imamlık da gerçekten imamlık anlamına gelmeyecek mi? Hatta isterseniz siz bunu bir namaz imamlığı ile bile birleştirebilirsiniz. Çünkü abdestli olmadan, niyeti halis olmadan, başka başka endişelerle sizin öğle ikindi veya akşam yatsı namazınızı kıldıran bir imam nasıl sizi saptırıyor, sizi yoldan çıkarıyorsa, bütün hayat programınızda, alışverişinizde, sosyal, ekonomik, siyasal, bireysel, toplumsal hayatınızda, hülasa doğumdan ölüme sizin Allah'a kulluk yapacağınız her bir ortamda sizin önünüze geçmiş öncü durumunda, rehber durumunda, örnek durumunda olanlar eğer sapık ve saptırıcı idiyseler, onlardan aleyhissalatü vesselam korktuğunu beyan ediyor. 212. Ya eyyühennas, innema ene rahmetun muhdat. Ey insanlar, ben bir rahmet kaynağı ve hidayet rehberiyim, doğru yolu gösteren birisiyim. Evet, aleyhissalatü vesselamın şahsıyla, bütün varlığıyla bütünleşen iki özellik: rahmet ve hidayet. Hidayet gösteren, hidayeti tanıtan, hidayete götüren, hidayeti bulduran, hidayette tutan, hidayetle beraberliği sürdürmemize yardımcı olan bir peygamber. Kendisine hidayet rehberi kitap gelen, o kitabın açılımı olarak bir hayatı yaşayan, o kitap ne diyorsa, hidayeti nasıl gösteriyorsa, cennet yoluna gitmek nedir bunu kitapla anlatıyorsa, işte aleyhissalatü vesselam bunu yaşayan bir örnek olarak onsuz olmaz özelliğiyle karşımızda, yanımızda, hemen önümüzde biz onunla beraber olacağız. Böylece onun rahmet peygamberi olduğunu kavrayacağız. Yani önce hidayet sonra rahmet mi? Hayır, ikisi de birbirinin hemen yanı başında, hatta iç içe, yan yana, dış dışa, kenar kenara, ama biri olmadan öteki olmaz biçiminde. Çünkü Allah'ın rahmet, şefkat ve merhametinin insanlığa yansıması diyebileceğimiz orijinal tabiriyle tecellisi anlamına bir peygamber olarak görevlendirilmiştir aleyhissalatü vesselam. Allah-u Teala'nın rahmetine ulaşma yollarını, merhametini kazanma yollarını, rahmet ve merhametinin ne olduğunu, nerede bulunduğunu, ondan uzaklaşanların nereye gideceğini, cehennemi ve cenneti anlatan bir peygamber, zaten bunun için var olan bir peygamber ve öyle bir konumda, öyle bir durumda ki aleyhissalatü vesselam, bütün evren, yani alemler onun rahmet ve merhametini konu eder. Rahmeten lil alemindir. Onu dinleyince, onu örnek alınca, onunla beraber olunca, onu peygamber kabul edince, insanlar rahmeti tanırlar, rahmete ulaşırlar, rahmetle buluşurlar, rahmette yaşarlar, rahmetle beraber olurlar, merhamete nail olurlar. Bütün evren için geçerli bir kuraldır bu. Zaten öyle bir dinin müntesibi ki Müslüman, ki biz onunla beraber olmak, yani Müslüman olmak istiyoruz, bizim dinimiz öyle bir dindir ki, bu dinin Rabbi Allah-u Teala Rabbul Alemin'dir. Bu dinin peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz rahmeten lil alemin'dir. Bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim zikrul lil alemin ve bu dinin hedefi ve kıblesi Kabe huden lil alemin'dir. Yani alemin merkezli bir dinin müntesibiyiz. İşte peygamberimiz alemlere rahmet bir peygamberdir ve hidayet rehberidir. Öyle ki Allah-u Teala'nın rıza ve gazap yollarının öğrenilmesi, kitabı ona gönderilmiştir. Ondan başkasından öğrenme imkanımız yoktur. Ancak peygamber tarif eder, ya Allah'ın doğrudan kelimelerini muhafaza altına aldığı Kur'an-ı Kerim'le tarif eder aleyhissalatü vesselam, ya da kelimelerin sıralanışını kendisine bıraktığı bir anlayışla, yani sünnet dediğimiz bir tarzla insanlığa hidayeti anlatır ve öğretir. Hidayet rehberidir Peygamberimiz. Yani cennete gitme yolunu anlatır. Bir insanın Müslüman olunca cennete nasıl gideceği şekillerini belirler. Cehennemden uzaklaşma modellerini ayarlar, belirler, ortaya koyar. Bunları örnekler ve kendisi onun yaşayan bir örneğidir elbette. İşte bunların anlayabildiğim kadarıyla özetle ifadesini aleyhissalatü vesselamın bu sözünde buluyoruz. Yeniden okuyorum. Ya eyyühennas, innema ene rahmetun muhtat. Ey insanlar, ben bir rahmet kaynağı ve hidayet rehberiyim. Doğru yolu göstereceğim diyordu. 213. İnnemel a'malu bil havatim. Ameller ancak son durumlarına göre değerlendirilir. Sizin bugüne kadar duyduğunuz bir hadis vardı böyle başlayan. İsterseniz onu da hemen okuyalım. İnnemel a'malu binniyat ve kullum li'in ma neva. Femen kanet hicratuhu ilallahi ve rasulihi fe hicratuhu ilallahi ve rasulihi. Ve men kanet hicratuhu lidunya yusibuha ev imraetin yetezevvecuha fe hicratuhu ila ma hacera iley. Böylesi de var amellerle ilgili bir tanım olarak. Aleyhissalatü vesselam 213. hadiste innemel a'malu bil havatim buyurur. Ameller ancak son durumlarına göre değerlendirilir. 214'te ise niyetlere göre değerlendirilir buyuruyordu. Onu sonra okuyalım inşallah tekrar. Amellerin son durumları, yani adam namaza başlamış, güzel gidiyor, maşallah, Allah bereketli kılsın inşallah. Fakat aksatmaya başladı, çünkü babası ölmüştü, 40 gün geçti, dayanamadı, derken bırakıverdi, içkiyi bırakmıştı, yeniden başlama niyetinde, bazen onun yolunda görüyorsunuz, derken başladığı namaz bitti, bıraktığı içki başladı öyle mi? Artık son duruma göre o adam namazsız döneminde ölüyorsa, işte o durumda değerlendirilecektir. Benzer örnekleri çoğaltabilirsiniz. Adam içki içiyordu, aylar yıllar devam etti, hatta 10 yıl, 20 yıl derken pişman oldu, vazgeçti, tamam dedi, son verdi, bitti, öylece tevbe etti, derken ölüm geldi çattı, ama içki içmediği dönem, içkiye tevbe ettiği dönem gelmişse artık o içki içen birisi olarak haşrolmayacaktır. Tevbe etmiş, işi bitmiştir. Artık siz hayatınızı buna göre yeniden değerlendirin. Ne idiydiniz dün? Güzellikler var mıydı? Bugün kaybolmuşsa eyvah deyin, onlar da kayboldu deyin, bismillah deyin, yeniden, bir kere daha yeniden başlayın. Ama önceden kötülükleriniz, yanlışlarınız mı vardı? Bıraktınız bitti mi? Artık geri dönmeyecektiniz değil mi? Tamam, iki rekat namaz kılın, Allah'a hamd edin, istiğfar edin, elhamdülillah deyin, böylece o bitmiş, artık siz yeni dönemin insanı olmuşsunuz. Amelleriniz son durumlarına göre değerlendirilecektir. 214. hadise göre, ameller niyetlere göre değer kazanır. İnnemel a'malu binniyat. Amelleriniz, yani yapıp ettikleriniz, yapmayıp geri bıraktıklarınız, aktif ve pasif, pozitif ve negatif, ne derseniz, hani olsun diye ya da olmasın diye ortaya koyduğunuz her şeyiniz, o konudaki niyetinize göre değer kazanacaktır. Hani meşhur bir örnek hatırlarsınız aleyhissalatü vesselam'dan. Adamın biri bir kazık çakmış bir yere. Demiş ki, buraya uğrayanlar hayvanlarını bağlasınlar. Bir başka adam da sökmüş o kazığı. Demiş ki, buradan geçenler takılmasınlar. Böylece her ikisi de niyetinden dolayı ecir kazanmış. Elbette güzel düşünmüşler çünkü. Peki ama yani insanların böyle birbirleriyle çatışan niyetleri ama biri olsun diye biri olmasın diye çabalarken ya karşı karşıya gelseler, birisi tam çakarken öteki tam sökmeye çalışırsa ne fark eder? Nisa suresine müracaat ederler. Ve in tenazatun fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi ve yevmil ahir denilir orada. Yani eğer bir konuda anlaşmazlığa düşmüşseniz, sana göre o güzel ama karşındakine göre kendisininki daha güzelse, o onun hayır olduğunu ama diğeri kendisininkinin daha hayır olduğunu iddia ediyorsa, mesele Allah ve Resulüne arz edilecektir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman iddiası varsa insanlar da bunu böyle yapacaklar. Biliyoruz ki mesele Allah ve Resulüne arz edildiğinde ya ikisinin de dediğine doğru diyecektir aleyhissalatü vesselam ve Cenab-ı Hak. Yani böylece ikisi de o da güzelmiş bu da niye iddia ediyoruz ki, meğer ikisi de güzelse ya ikisini de birlikte yapılabilecekse yapalım, değilse bazen onu bazen diğerini yapabilelim diye birisi diğeri adına rahatlıkla vazgeçecektir iddiasından. Çünkü onunki de doğru, yani Allah'ınki yani peygamberinki doğrudur. Ya da ikisine de yanlıştır diyecektir İslam. O zaman hemen o Müslümanlar soracak, peki ama ya Resulallah, ya Rabbi ama hangisi daha doğru? Peki biz bu ikisinin de yanlışlığını anladık, doğru olan nedir onu yapsak diyecekler. Allah'tan ve Resulünden daha doğrusunu öğrenip onu yapacaklar. Ama ikisinden sadece birininkine doğru diyorsa İslam, o zaman diğeri şımarmayacak. Gördün mü? Bak benimki doğruymuş, seninki değil demeyecek. Diğeri de seninki doğruysa hayır inadına ben yapmayacağım diyemeyecek. Çünkü doğru olan onunki değil, Allah ve Resulünün dediği olacaktır. Ameller böyle, o konudaki niyete bağlıymış. Ama İslam'ın evet dediği, güzel dediği, tamam dediğinden başka güzel niyet yoktur. Baktınız, aman Allah'ım, dünya güzeli bir kız, fitneye sebep olacak diye boynunu uçurdunuz öyle mi hemen? Ne kadar da iyi düşünmüşsünüz, ilahi maşallah. Olur mu öyle şey? Çünkü o konudaki niyetinizin hoş olmadığını siz de bildiniz. Hani var ya aleyhissalatü vesselamın güzel örneği, benimki öyle yine çarpık bir örnek olduğunu bildiniz. Hani bir gemi varmış, su üst kattaymış, alttakiler üstten su almak için onları rahatsız ettikleri iddiasıyla, onları rahatsız etmeyelim de şuradan bir delik açıp aşağıdan su alıversek diye. Eğer gemiyi delerlerse diyor sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi boğulur ve engellemeyenlerin hepsi böylece cezalarını çekmiş olurlar diyordu. Ama çok iyi niyetle delecekler, sadece rahatsız etmemek için, insanları batırmak için değil, helake sürüklemek için değil. Bakıyorsunuz şimdi de Müslümanlar bu yanlış niyet modelinde sanki orijinal, enteresan örnekler sergilemeye yarışıyorlar. Bakıyorsunuz nasıl da buluyorlar, nasıl da düşünüyorlar anlamıyorum ama kendilerine göre enteresan, güzel yorumlarla iyi niyet sergilemeye çalışıyorlar. Efendim oğlunu düşünüyormuş, yani kızını düşünüyormuş. Eğer sabah namazına kaldırırsa onun uykusuzluğundan dolayı o gün gideceği yerdeki yazıp çizeceklerinde dengesi kaybolurmuş. Öyle olunca dengesiz olmak da İslam'ın istemediği bir şey olunca hem de bu ruh dengesini bozar, hatta kafası, gönlü hastalanırsa ondan dolayı 3 gün ya da işte o dönem içinde acaba namaz kılmasa olmaz mıymış? Benzer nice örnekler görürsünüz. Ama Müslüman güzele layıkmış. Güzel olunca bak bu da güzelmiş, bu güzel de Müslümanla olması için kimi haramların helal bilinmesi gerekiyormuş. İslam da bu işlere evet diyeceğine göre ya da demeli olduğuna göre ya da deseydi güzel olacağına göre böylece kabul etsek olur muymuş şeklinde güya iyi niyet gösterileri yapıyorlar insanlar. Benim bildiğim şöyle bir gerçek var, niyetleri İslam ikiye ayırır, kesinlikle iyi olması mümkün olmayan niyetler, iyi olabilecek olan niyetler. Mesela İçki içeceksiniz, iyi niyetle asla adam öldüreceksiniz, asla ya da efendim şirke düşeceksiniz, küfre düşeceksiniz, kitabı diskalifiye edeceksiniz, hayatınızda peygamberle ilgiyi keseceksiniz, hayatınızda bunların iyi niyeti olmaz. Ama onun dışında mesela namaz kılacaksınız, iyi niyeti de olur, kötü niyeti de olur. Yemek yiyecek veya yedireceksiniz, izzet ve ikram edecek, saygı duyacak, seveceksiniz, bunların iyi niyeti de olacak. Ama kötü niyeti de olacaktır. Bu konuda Allah'ın ve Resulünün istediği bir niyet elbette iyi niyet olacaktır. ve küllüm li'immâneva hadisin ikinci bölümünde herkes zaten niyetinin karşılığını görecek denilir. Herkese niyetinin karşılığı verilecektir. Ne niyet etmiştin? O niyetteki samimiyetin, ciddiyetin kadar, niyetteki güzelliğin kadar, niyetteki yönün, yönelişin kadar sana o niyet sebebiyle yaptığın amelden karşılık gelecektir. Yapmadın, yapamadın, uğraştın, beceremedin, elinden gelmedi ama yine de niyetinin karşılığını göreceksin. Örnek veriyor Aleyhissalatü Vesselam. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bakın bir örnek diyor sanki, ben öyle anladım. Aynı işi yapan iki kişiden birisi Allah ve Resulü dedi diye onlarla beraber olmak için, Allah'ı razı etmek, peygamberle birlikte olmak için hicret ediyor Mekke'den Medine'ye. Diğeri ise وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْاِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ya da bir başkasıysa, bir kadınla nikahlanmak için, bir dünyalık elde etmek için Mekke'den Medine'ye gidiyorsa, ve hicratuhu ila ma hacera ileyh, onun da kazanacağı, onun da eline geçecek olan ne için niyet ettiyse odur. Sanki günlük hayatımızda konuyu şöyle örneklesek, oturdunuz pencerenin önüne ya da kaldırımın kenarında bir cadde ortasında, ya da hani insanların gelip geçtiği bir yere nazır bir yerde bekliyorsunuz. Envai türlü çeşit niyetlerle giden insanlar görüyorsunuz. Bakıyorsunuz yapılan iş aynı. Yanında birisiyle veya birileriyle ya da bir başına kendisi ama kafasında nice nice düşüncelerle yürüyen insanlar. Yaptıkları iş aynı. Bakıyorsunuz sağ köşeden çıkıyorlar, yürüyorlar, önünüzden geçiyorlar derken kaybolup gidiyorlar. Hep aynı iş, aynı yerde, aynı adımlar ve yürümeler. Belki biraz hızlı, belki biraz yavaş, belki biraz dalgın ama yapılan iş yürümek. Ve fakat insanlar bu işi neden yapıyorlarsa, işte onun karşılığını görecekler. Allah ile beraber olmak için yürüyorlarsa, Allah'ı razı etmek için yürüyorlarsa, Allah'a varmak için yani onunla cennette buluşmak için yürüyorlarsa, cehennemden kaçmak için yürüyorlarsa, isyan etmemek için yürüyorlarsa, bak ki bu insanlar onu bulacaklar sonunda. Peygamber örnek dediği için, o dediği için, o orada yürünmesine örnek olduğu için yürüyorlarsa, peygamberi örnek almanın hazzını yaşayacaklar, sevabına erecekler, peygamberle beraber olmanın mutluluğunu yaşayacaklardır. Ama kimde tam tersine öyle değil, şeytandan kaynaklanan bir emirle yürüyorlarsa, cehenneme giden bir yürüyüşle yürüyorlarsa, isyandan kaynaklanıyorsa yürümeleri, günah için gidiyorlarsa ya da ne yaptıklarını bilmez heva ve heveslerinden dolayıysa, onların da bu yürüyüş sonunda elde edecekleri ancak niyet ettikleri şeydir. Yeniden okuyorum hadisi. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Kim Allah ve Resulünü razı etmek için hicret ederse, sonunda Allah ve Resulünü razı eder. Kim de dünya ve içindekilere veya bir kadına ulaşmak için hicret ederse, sonunda bulacağı, amaçladığı şeydir. 215 Ya Aişe, unzurne min ihvanikunne, فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ Ey Ayşe, süt kardeşlerinizi belirlemede dikkatli olun. Çünkü süt kardeşliğini belirlemede ölçü, açlığı giderecek kadar emmeyle sabit olur. İslam'ın temel hükümlerinden birisini Aleyhissalatü Vesselam açıklıyor. Süt kardeş, bir çocuk bir kadının sütünü emince, o kadından daha önce ve sonra süt emen çocuklarla kardeştir. Böylece o kadının kendi doğurduğu ve emzirdiği çocukların annesi onun süt annesi, yani sütünü emdiği kadın, babası onun süt babası, amcası süt amca, hala teyze, dayısı hep öyle süt hala teyze ve dayı durumundadır. Böylece süt emmesi onun onunla kardeşliğini doğuracaktır. Bu ise beraber olmaları konusunda ya da ayrılmaları konusunda hükümler getirecektir. Yani iki kardeş nasıl beraber olabiliyorsa bunlar da o denli beraber olacak ya da iki kardeş nasıl ayrılmaları gerekiyorsa onlar da öylece ayrılacaklardır. Ne demek yani kardeşleri neden ayırıyorsun demediniz herhalde. Bir kadınla evlenmişse bir adam, o kadınla evliliği süresince onun hem anne baba kardeşiyle yani doğumdan kardeşiyle hem de süt kardeşiyle beraber evli olamaz anlamına. Yani o ayrılık anlamına. Buna göre bir kadından bir çocuk süt emince sadece ağzı değmişti. Aman efendim belki süt bulaşmıştı. Belki değmiş ya ki değmemişti. Ama ne olur ne olmaz ben titiz davransam herhalde değmiş olabilir, belki süt ağzına bulaşmış olabilir, belki burnun deliklerinden genzine kaçtığında boğazına gitmiş olabilir demek gerekmeyecek. Bu işin bir ölçüsü var diyor aleyhissalatü vesselam. Bunu siz daha genel, daha detaylı hadis kitaplarının şerhleriyle bu iş için yazılmış kitaplara müracaat edip bakıp öğrenebilirsiniz. Ya da sizden önce öğrenmiş olan Müslümanlarla istişare etmek durumundasınız. Ama bir genel kural olarak ben şunu söyleyip geçsem istedim. Bir çocuk bir kadından süt emince o kadın onun annesidir. O anne olan kadının diğer çocuklarıyla aynen her bir çocuk gibi kardeş durumundadır. Böylece evlilik konusunda emen çocuk o emdiği kadının çocuklarının kardeşi olarak onlarla evlenemez. Ama bu emen çocuğun kendi annesinden kardeşleri, bu emilen kadının çocuklarıyla kardeşlik ilgisinde olmadıklarından dolayı onlar birbirleriyle evlenebilirler. Daha detaylı bilgi için özel durumlarda bence daha sakin bir kafa genel hükümlerden özele doğru daha detaylı bir aydınlanma gerekecektir. 216 İnnemâ bu'istu li'ütemmime mekârimel ahlâk. Aleyhissalâtu vesselâm buyururlar ki, ben üstün ahlak değerlerini tamamlamak için gönderildim. Yani önceden vardı da, sonra Peygamberimiz tamamlayarak mı kemale erdirdi? Öyle mümkün. Ya da Hazreti Adem'den bu yana peygamberlere gönderilen ahlak değerlerinin kaybolanları olmuştu. Eksiltmişti insanlık, unutmuştu ya da yitirmişti ya da değerini anlamamıştı. İşte aleyhissalatü vesselam o kaybolanları tekrar gündeme getirerek bu işi tamamlamış oldu. Ya da öyle bir kemale erdirme, öyle bir tamamlama ki aleyhissalatü vesselam şahsında baştan sona ahlak değerlerinin tüm tas tamam gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Hani Cenab-ı Hak Maide suresinin 3. ayetinde El yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti buyuruyordu ya, yani sizin üzerinize bugün işte şu anda artık dininiz tamamlandı, kemale erdi ve böylece size nimetlerimi ben tamamladım, siz böylece benim nimetlerime tas tamam sahip oldunuz diyordu ya, aynı kelimeyi burada da ahlakın tamamlanması, ahlakın güzelliğinin tamama erdirilmesi anlamına Aleyhissalatü vesselamın misyonunu öğreniyoruz. Demek ki peygamber hayatında var olup da benim küçük göreceğim ya da ihtiyacım yok diyeceğim ya da bana ne diyebileceğim ya da şimdi lazım değil diyebileceğim hiçbir özellik yoktur. Peygamberin hayatında varsa benim ona ihtiyacım vardır. Ama peygamberin hayatında olmayıp da fakat bugünün insanların daha ahlaklı ve faziletli olması için bir de şöyle bir kural gereklidir demeye de yetkim yoktur. Çünkü peygamberin hayatında ahlak adına her şey tamdır, tas tamamdır ve mükemmeldir, eksiksiz ve noksansızdır. Böylece insanlar eğer ahlak istiyorlarsa peygambere müracaat etmeliler. Ahlak denilince edep denilen şeyle sınırlandırmayın. Yani ekonomide ahlak, yani alışverişte, borçlanmada, borç ödemede ya da vermede ya da almada ahlak, sergide ve sergilemede, teşhirde ve ticarette ahlak, veriş ve alışlarda ahlak, siyasal yapı ve yapılanmada ahlak ya da bireysel ve toplumsal yaşantıda ahlak, aile fertlerinin, mahalle sakinlerinin birbirlerine karşı diyaloglarında ahlak gibi hayatın tümünü kuşatan Allah'ın istediği gibi yaşam anlamında bir ahlak, işte bu peygamberle tamamlanmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kemale ermiştir. Peygamberimizin misyonu budur, varlığı budur ve anlattığı da budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.